Ayrım 6.
Kandit, Bay Martin, hiç Fransa'da bulundunuz mu? Diye sordu. Martin, evet dedi. Birçok eyaletini dolaştım. Nüfusunun yarısı deli olan eyaletler var. Bazılarının halkı çok kurnaz, bazılarınınkisi oldukça saf, oldukça aptal. Bazılarında zarafet sergileniyor ama hepsinde birinci iş aşk, ikincisi dedikodu, üçüncüsü de gevezelik. İyi ama Bay Martin, Paris'i gördünüz mü? Evet, Paris'i de gördüm. Orada bütün bunların hepsi birden var. Orası herkesin zevk peşinde koştuğu, sanırsam da bulamadığı karmakarışık bir yer. Paris'te çok az kaldım. Daha ayak basar basmaz, Saint-Germain panayırında yan kesiciler nem var nem yok, hepsini çaldılar. Beni hırsız sandılar. 8 gün cezaevinde kaldım. Ondan sonra da yaya olarak Hollanda'ya dönebilecek kadar para kazanmak için bir basım evinde düzeltmenlik yaptım. Yazarlar güruhunu, dedikoducu bilgiçler güruhunu, meczuplar güruhunu, hepsini tanıdım. Bu şehirde çok iyi eğitilmiş insanların bulunduğunu söylüyorlar. Buna inanmak isterdim. Kandit, benim Fransa'yı görmeyi hiç merakım yok dedi. Bir ay Eldorado'da kaldıktan sonra insanın dünyada Mademoiselle Cunegonde'u görmekten başka bir arzusu olamayacağını tahmin edersiniz. Onu Venedik'te bekleyeceğim. Fransa'dan İtalya'ya gitmek için geçeceğiz. Benimle gelmeyecek misiniz? Martin memnuniyetle diye yanıt verdi. Venedik'in yalnız Venedikli soylular için güzel olduğunu ama eğer zenginlerse yabancıların da iyi kabul gördüğünü söylerler. Benim param yok. Sizin var. Nereye gitseniz arkanızdan geleceğim. Kandit, aklımdayken şunu da sorayım dedi. Kaptanın o koca kitabında yazıldığı gibi bütün dünyanın başlangıçta bir deniz olduğuna inanıyor musunuz? Martin, hiçbir şeye inandım yok dedi. Son zamanlarda anlatılan masallara da inanmıyorum. Kandit, peki bu dünya neden kurulmuş diye sordu. Martin, bizi kudurtmak için diye yanıtladı. Kandit devam etti. Aurelionlar ülkesinde karşılaştığımız, sizi maceralarını anlattığım iki kızın hiç maymunla sevişmesi tuhafınıza gitmedi mi? Martin, hiç de gitmedi dedi. Bu tutkunun tuhaflık neresinde? Ben öyle olağanüstü şeyler gördüm ki artık olağanüstü şey kalmadı. Kandit, insanların bugünkü gibi her zaman birbirlerini öldürmüş olduklarını, her zaman onların böyle yalancı, hilekar, hain, nankör, haydut, zayıf, vefasız, alçak, kıskanç, obur, sarhoş, hasis, hırslı, katil, dedikoducu, serseri, tutucu, ikiyüzlü ve budala olduklarını mı sanıyorsunuz diye sordu. Martin, atmacaların her zaman güvercin bulsalar yiyeceklerine inanır mısınız dedi. Kandit elbette diye yanıtladı. Martin, o halde madem ki atmacalar hiç huylarını değiştirmemişler, niçin insanların huy değiştirmesini istiyorsunuz dedi. Kandit, yo dedi. Arada çok fark var çünkü. Böylece bir takım düşünceler ileri sürerek Bordo'ya vardılar. 22. Bölüm. Kandit ile Martin'in Fransa'da başlarına gelenler. Kandit, Bordo'da ancak Eldorado'nun taşlarından birkaçını satacak ve iki kişilik rahat bir araba bulacak kadar kaldı. Çünkü artık filozof Martin size demiyordu. Yalnızca Bordo'da Bilimler Akademisi'ne bıraktığı koyunundan ayrılırken çok üzüldü. Akademide o yıl açılan yarışmanın konusu olarak bu koyunun postunun niçin kırmızı olduğu sorusunu ortaya koydu. Ödül, A artı B eksi denklemiyle koyunun kırmızı olması gerektiğini ve sakalından öleceğini kanıtlayan kuzeyli bir bilgine verildi. Bu sırada yoldaki meyhanelerde gördüğü bütün yolcular Kandit'e Paris'e gidiyoruz diyorlardı. Herkesin oraya gitmeye böyle can atması sonunda onda da başkenti görmeyi isteği uyandırdı. Kaldı ki bu yüzden Venedik yolundan pek uzak düşmüş de olmayacaktı. Kente San Marco dış mahallesinden girdi. Kendini Vesfalya'nın en kötü köylerinden birinde sandı. Kandit kalacağı pansiyona varır varmaz yorgunluktan hafif bir hastalığa yakalandı. Parmağında iri bir elmas ve arabasında çok ağır bir çekmece gördüklerinden, çağırmadığı halde yanında hemen iki doktor, peşini bırakmayan birkaç içten dost ve çorbasını ısıtan iki şefkatli dindar kadın beliriverdi. Martin, ben de ilk gelişimde Paris'te hastalanmıştım dedi. Çok yoksuldum. Bunun içinde ne dostum, ne bana şefkatle bakacak kimsem, ne de doktorum vardı. Ama sonunda iyi oldum. Sonunda o kadar çok ilaç verdiler ve o kadar çok kan aldılar ki, Kandit'in hastalığı ciddileşti. Mahallenin eskilerinden biri gelip ondan, diller dökerek öteki dünyada hamiline ödenmek üzere bir senet istedi. Kandit anlamazlıktan geldi, dindar kadınlar bunun yeni bir moda olduğunu söylediler. Martin herifi pencereden aşağı atmak istedi. Softa bu durumda, Kandit'in ölünce gömülmeyeceğine yeminler etti. Martin de kendilerini rahatsız etmeye devam ederse softayı gömdüreceğine yemin etti. Kavga kızıştı. Martin herifi omuzlarından yakaladı, kapı dışarı etti. Bu da tutanaklara geçen büyük bir rezaletin çıkmasına yol açtı. Kandid iyi oldu, iyileşme döneminde de sofrası hiç konuksuz kalmadı. Büyük paralarla kumar oynanıyordu. Kandid o kadar iskambil kartı arasında asların niçin kendisine gelmediğine şaşıyor, Martin ise bunu gayet doğal buluyordu. Kandid'e kenti gezdirenler arasında perigordlu küçük bir abbe vardı. Bu her an emre hazır, her zaman açık göz, her zaman işe yarar, küstah, dal kavuk, ara bulucu, yabancıların yolunu kollayan, onlara toplum hayatının dedikodularını anlatan ve herkese uygun eğlenceler öneren adamlardan biriydi. Herif, Kandid ile Martin'i önce bir tiyatroya götürdü. Burada yeni bir tragedya oynanıyordu. Kandid birkaç züppenin yanına düştü. Bu onun mükemmel oynanan sahnelerde ağlamasına engel olmadı. Yanındaki bilgiçlerden biri perde arasında ona, ''Ağlamakla çok hata ediyorsunuz.'' dedi. ''Bu bayan oyuncu kötünün kötüsüdür. Onunla oynayan erkek oyuncuysa ondan da kötü. Oyunsa oyunculardan da beterdir. Yazar tek kelime Arapça bilmez. Oysa olay Arabistan'da geçer. Üstelik doğuştan inançsız bir adamdır. Yarın size ona saldıran 20 cilt kitap getiririm. Kandid Abbe'ye, bayım dedi, Fransa'da kaç tiyatro oyunu var? Abbe şöyle yanıtladı, 5 ya da 6 bin. Kandid, ne de çok dedi. Peki bunların kaçı iyi oyundur? Bir iki, 15 ya da 16'sı diye yanıtladı. Martin ne çokmuş dedi. Ara sıra oynanan oldukça tatsız bir tragedyada, Kraliçe Elizabeth rolünü oynayan bir kadın oyuncu, Kandid'in çok hoşuna gitti. Martin'e, bu oyuncu çok hoşuma gidiyor. Mademoiselle Kinogon'da andırıyor. Onunla tanışmak isterim dedi. Perigordlu abbe, Kandid'i kadının evine götürmeye önerdi. Almanya'da büyümüş olan Kandid, görgü kurallarının burada nasıl olduğunu, Fransa'da İngiltere kraliçelerine nasıl davranıldığını sordu. Abbe, şunu ayırt etmek gerek dedi. Taşra'da onları meyhaneye götürürler, Paris'te ise güzel kaldıkları sürece saygı gösterirler. Öldüklerinde de genel bir mezarlığa atarlar. Kandid, kraliçeleri genel mezarlığa mı atarlar diye sordu. Martin, evet doğrudur dedi. Sayın Abbe'nin hakkı var. Mademoiselle Monime, deyim uygunsa, bu dünyadan öbürüne göçtüğü zaman Paris'teydim. Bu adamlar cenaze töreni yapılmasına, yani mahallenin bütün serserileriyle birlikte kadının da korkunç bir mezarlıkta çürümesine engel oldular. Bütün dostlarından ayrı, yalnız başına, Burgon sokağının bir köşesine gömdüler. Herhalde ruhu bundan çok acı çekmiştir. Çünkü soylu düşünceleri olan bir kadındı. Kandid, bu büyük bir terbiyesizlik dedi. Martin, ne yapalım dedi. Bu insanlar da böyle yaratılmışlar. Mümkün olan bütün aykırılıkları, bütün uygunsuzlukları düşünün. Bunların hepsini bu tuhaf halkın hükümetinde, mahkemelerinde, kiliselerinde ve eğlence yerlerinde görürsünüz. Kandid, Paris'te insanların her zaman güldükleri doğru mudur? Dedi. Abbe, doğrudur dedi. Ama acı acı. Çünkü burada her şeyden kahkaha atarak yakınırlar. Hatta en iğrenç işleri bile gülerek yaparlar. Kandid, beni o kadar ağlatan oyunla hoşlandığım oyuncular hakkında kötü sözler söyleyen o şişko domuz kimdi diye sordu. Abbe, bütün oyuncuları, bütün kitapları kötülemekle hayatını kazanan canlı bir musibettir o dedi. İyi dişler sağlamlardan nasıl nefret ederse, o da edebiyatın pislikle, zehirle beslenen çıyanlarından biridir. Bir yazar bozuntusudur. Kandid, yazar bozuntusu dediğinizde nedir diye sordu. Abbe, bir kağıt karalayıcısı dedi. Bir freron. Kandid, Martin ve Perigordlu oyundan sonra merdivenlerde durmuşlar, halkın çıkışını seyrederek sohbet ediyorlardı. Kandid, her ne kadar Mademoiselle Cunegonde'u görmeye can atıyorsam da, akşam yemeğini Mademoiselle Clairon'la yemek isterdim. Doğrusu ya onu olağanüstü buldum dedi. Abbe, yalnızca yüksek tabakadan kişilerle konuşan Mademoiselle Clairon'un yanına bile yaklaşacak adamlardan değildi. Bu akşam işi vardır dedi. Ama ben sizi yüksek tabakadan bir hanımın evine götürmekte onurlanacağım. Orada Paris'i, sanki burada 4 yıldır oturuyormuşsunuz gibi tanıyacaksınız. Doğuştan meraklısı olan Kandid, sen Honoré mahallesinin kenar sokaklarından birinde oturan o hanımın evine girmekten çekinmedi. Burada faron oynanıyordu. 12 kumarbazdan her biri, elinde talihsizliğinin 4 köşe defterini, yani bir deste iskambil kağıdı tutuyordu. Derin bir sessizlik içinde duran kumarbazların alınları kırışmış, yüzleri solmuştu. Bankoyu tutan adamın yüzü ise endişeliydi. Bu insafsız bankocunun yanında oturan ev sahibi kadın, Yaban kedisini andıran gözleriyle her oyuncunun kağıtlarını kıvırmasına yol açan bütün parolleri, bütün Setelvada kampanyaları izliyor. Kağıtların kıvrımlarını ciddi fakat nazik bir uyarıyla düzeltiyor ve kazancından olmak korkusuyla hiç kızmıyordu. Ev sahibi kadın kendisine Markiz de Paralionak dedirtiyordu. 15 yaşındaki kızı da kumarbazların arasına oturmuş, talihin ihanetini onarmak isteyen bu zavallıların hilelerini bir göz işaretiyle annesine haber veriyordu. Perigord'la abi, Candide ve Martin içeri girdiler. Kimse ne ayağa kalktı, ne selam verdi, ne de baktı. Herkes kendinden geçmiş, kumara dalmıştı. Candide, Madame la Baron Thunderten Tronche bunlardan daha terbiyeliydi dedi. Bu sırada abi, Markiz'in kulağına eğildi. Kadın sandalyesinde yarı doğrularak Candide'i zarif bir gülümsemeyle, Martin'i de soylulara özgü bir baş eğmesiyle selamladı. Candide de iki partide 50 bin frank kaybetti. Bundan sonra neşe içerisinde akşam yemeği yendi. Herkes Candide'in bu kadar büyük bir kayıp karşısında kılını bile kıpırdatmamasına şaştı. Uşaklar kendi aralarında uşak diliyle, bu herhalde bir İngiliz lordudur diyorlardı. Yemek, Paris'teki yemeklerin çoğu nasıl geçerse öyle geçti. Önce sessizlik, sonra hiçbir şey anlaşılmayan bir söz gürültüsü, daha sonra çoğu tatsız şakalar, yanlış haberler, kötü akıl yürütmeler, biraz siyaset, bir sürü de dedikodu. Hatta yeni kitaplardan bile söz edildi. Perigord'la abbe, ilahiyat doktoru Gauchat'ın romanını okudunuz mu diye sordu. Konuklardan biri, evet dedi, fakat bitiremedim. Ortalıkta bir alay münasebetsiz kitap var. Ama bunların tümü ilahiyatçı Gauchat'ın küstahlığının yanında hiç kalır. Bizi boğan bu iğrenç kitap bolluğundan öyle nefret ettim ki kendimi kumara verdim. Abbe, baş diakos Troublet'in Melange adlı eseri hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu. Madame de Parolignac, ah can sıkıcı dedi. Bütün dünyanın bildiği şeyleri sanki pek ilginçmiş gibi anlatıyor. Şöyle üzerinde durmaya bile değmeyen sorunları nasıl da ciddi ciddi tartışıyor? Başkalarının şakalarını nasıl da kendine mal ediyor? Aşırdıklarını nasıl da berbat ediyor? İğrendiriyor beni ama artık iğrendirmeyecek. Baş diakos hazretlerinden bir iki sayfa okumak yeter. Sofrada Markiz'in sözlerini onaylayan, beynileri incelmiş bir adam vardı. Daha sonra tragedyalardan söz açıldı. Ev sahibi hanım bazı tragedyaların oynandığı halde niçin okunmadığını sordu. İnce beyinleri olan bilgin, hemen hiçbir değeri olmayan bir oyunun neden ilgi uyandırdığını pek güzel açıkladı. Bütün romanlarda bulunan ve izleyicilerin her zaman hoşuna giden sahnelerden birkaçını göstermenin yetmediğini, tuhaflıklara kaçmadan yeni olmak, olabildiğince yüce ve her zaman doğal olmak gerektiğini, insan kalbinin ne olduğunu bilmek, oyunda kalbi konuşturmak, oyun kişilerinden hiçbir şairlik taslamadığı halde büyük şair olmak, dili çok iyi kullanmak, oyun kişilerini, anlamı uyağa kurban etmeden sürekli bir uyumla ve tertemiz konuşturmak gerektiğini birkaç sözcükle anlattı ve ekledi. Bu kurallara uymayan bir yazar, tiyatroda alkış toplayan bir iki tragedi yazabilir ama hiçbir zaman büyük yazarlar arasına giremez. Güzel denecek tragedyaların sayısı da pek azdır. Kimileri iyi yazılmış, iyi uyaklandırılmış diyaloglarla aşk masalları, kimileri izleyene uyku veren siyasal değerlendirmeler ya da iç sıkıcı uzun monologlar, kimileri de kaba bir üslupla yazılmış deli saçmaları, ipsiz sapsız sözler, insanlara seslenmeyi beceremedikleri için tanrılara yöneltilen tiradlar, yanlış özdeyişler, şişirilmiş beylik sözlerdir. Candide bunları dikkatle dinledi. Konuşan adamla ilgili olumlu izlenimler edindi. Markiz onu kendi yanına oturtmak inceliğini gösterdiğinden kulağına eğildi. Ona bu kadar güzel konuşan adamın kim olduğunu sormak cesaretini gösterdi. Markiz, bu kumar oynamayan bir bilgindir dedi. Rahip efendi onu ara sıra bizi yemeğe getir. Kitaplardan, tragedyalardan çok iyi anlayan, ıslıklanan bir tragedyayla bana imzaladığı bir nüshası dışında, hiçbir nüshası kitapçının vitrininden dışarıya çıkmayan bir de kitap yazmıştır. Candide, büyük adam, bu da bir başka Pangloss diye mırıldandı. Sonra ona dönerek, bayım dedi, hiç kuşkusuz maddi ve manevi dünyada her şeyin en iyi olduğunu ve var olan hiçbir şeyin başka türlü olamayacağını sanıyorsunuz. Bilgin, ben mi diye yanıtladı. Hiç de öyle düşünmüyorum. Bizde her şeyin tersine olduğunu görüyorum. Hiç kimse konumunun, görevinin ne olduğunu, ne yaptığını, ne yapması gerektiğini bilmiyor. Oldukça neşeli geçen, hepimizi birleştiriyor gibi görünen yemek zamanları dışında zamanımız hep saçma sapan kavgalarla geçiyor. Jansenistler, Molinistlerle, parlamentodakiler kilisedekilerle, edebiyatçılar edebiyatçılarla, dal kavukluklar dal kavuklara, bankerler halka, karılar kocalara, akraba akrabaya karşı sonsuz ve sürekli bir düşmanlık içinde. Kandid, ben daha beterlerini gördüm dedi. Ama sonradan asılmak felaketine uğrayan bir bilge bana, bütün bunların mükemmel olduğunu söylemişti. Bunlar güzel bir tablonun gölgeleridir demişti. Martin, sizin asılan bilge, dünyayla dalga geçmiş. Sizin gölge dedikleriniz aslında berbat birer lekedir, dedi. Kandid, lekeleri de yapanlar insanlardır, onlardan kurtulamazlar diye yanıtladı. Martin, o halde bu onların suçu değil, dedi. Bu konuşulanlardan hiçbir şey anlamayan kumarbazların çoğu içiyordu. Martin de bilginle konuşmaktaydı. Kandid ev sahibesine başına gelenlerin bir kısmını anlattı. Yemekten sonra Markiz, Kandid'i odasına götürdü, bir kanepeye oturttu. Ona, ''Demek Mademoiselle Cunegonde de Tandır den Tronchka hala çılgınca seviyorsunuz, öyle mi?'' diye sordu. Kandid, ''Evet, madam'' diye yanıtladı. Markiz tatlı bir gülüşle, ''Vesfalyalı bir genç gibi yanıt veriyorsunuz'' dedi. ''Bir Fransız olsa bana, ''Evet, Mademoiselle Cunegonde'u sevmiştim. Fakat sizi görünce madam, artık onu sevemeyeceğimden korkuyorum'' derdi. Kandid, ''Ah madam'' dedi. ''Nasıl isterseniz öyle yanıt veririm.'' Markiz, ''Ona beslediğiniz aşk mendilini yerden almakla başlamış. Ben de diz bağımı yerden almanızı istiyorum.'' dedi. Kandid, ''Bütün kalbimle'' dedi ve diz bağını yerden aldı. Markiz, ''Görüyor musunuz?'' dedi. ''Bazen Parisli aşklarımı 15 gün üzerim. Ama siz yabancısınız. Size daha ilk geceden kendimi teslim ediyorum. Çünkü Vesfalyalı bir delikanlıya ülkeyi tanıtmam gerek.'' Aslında güzel kadın bu yabancı delikanlının iki elinde iki büyük elmas görmüştü. Onları öyle içten övdü ki elmaslar Kandid'in parmaklarından Markiz'in parmaklarına geçiverdi. Kandid Perigordlu rahiple birlikte dönerken Mademoiselle Cunegonde'a ihanet ettiği için biraz vicdan azabı duydu. Abbe de onun acısını paylaştı. Kandid'in oyunda kaybettiği 50 bin frankla yarı armağan edilen yarı aşırılan iki elmasta onun da ufak bir payı vardı. Niyeti Kandid'in saflığı yüzünden elde edeceği çıkarları elinden geldiğince artırmaktı. Ona epeyce Mademoiselle Cunegonde'dan söz etti. Kandid de ona Venedik'te sevgilisine kavuştuğu zaman bu ihanetten dolayı af dileyeceğini söyledi. Perigordlu nezaketi yakınlığı artırıyordu. Kandid'in bütün söylediklerine, yaptıklarına ve yapmak istediklerine pek yakından ilgi gösteriyordu. Ona, ''Demek onunla Venedik'te buluşacaksınız öyle mi?'' diye sordu. Kandid, ''Evet, kesinlikle gidip Mademoiselle Cunegonde'u bulmalıyım.'' dedi. Sonra da sevdiğinden söz etmenin tadına kapılarak Vesfalya'nın bu ünlü güzeliyle olan macerasını bir bölümünü anlattı. Abi, ''Anlıyorum ki'' dedi, ''bu Mademoiselle Cunegonde çok zeki bir kadın. Hem kim bilir ne güzel mektuplar yazıyordur.'' Kandid, ''Ondan hiç mektup almadım.'' dedi. ''Çünkü düşünsenize, onun aşkından dolayı şatodan kovulduktan sonra kendisine yazamadım. Çok geçmeden öldüğünü duydum. Sonra kendisini tekrar buldum, yine yitirdim. Şimdi de buradan 2500 fersah uzağa bir adam yolladım. Onun getireceği yanıtı bekliyorum.'' Abbe dikkatle dinliyor, biraz da dalgın görünüyordu. Az sonra iki yabancıyı sevgiyle kucaklayarak ayrıldı. Ertesi gün Kandid uyanır uyanmaz şöyle bir mektup aldı. ''Çok değerli sevgilim, 8 günden beri bu kentte hastayım. Sizin de burada olduğunuzu öğrendim. Yerimden kımıldayabilseydim, kollarınızın arasına uçarak gelirdim. Bordo'dan geçtiğinizi öğrendim. Sadık Kakambo ile yaşlı kadını orada bıraktım. Buenos Aires valisi her şeyimi aldı ama kalbiniz bana kalıyor. Gelin. Sizin yanınızda olmanız beni ya da diriltecek ya da sevinçten öldürecek.'' Bu güzel, bu umulmayan mektup Kandid'e anlatılmaz bir sevinç ama sevgili Cunegonde'un hastalığı da sonsuz bir acı verdi. Bu iki karşıt duygu arasında kalan Kandid, altın ve elmaslarını aldı ve Martin'le birlikte Cunegonde'un kaldığı otele gitti. Heyecandan titreyerek içeri girdi. Kalbi çarpıyor, sesi titriyordu. Yatağın perdelerini açmak, ortalığı aydınlatmak istedi. Ama odadaki hizmetçi kadın, ''Sakın ha'' dedi, ''Işık onu öldürür.'' Ve perdeyi yine kapadı. Kandid ağlayarak, ''Sevgili Cunegonde'um, nasılsınız?'' dedi. ''Beni göremiyorsanız bari konuşun.'' Hizmetçi kadın, ''Konuşamaz.'' dedi. O zaman yataktan dışarı yumuk bir el çıktı. Kandid bu eli uzun uzun gözyaşlarıyla ıslattı. Sonra avucunun içine bir sürü elmas koydu. Koltuğun üstüne de altınla dolu bir kese bıraktı. Bu heyecan dolu anın tam da ortasında başlarında bir çavuşla bir takım asker ve Perigord'la Abbe çıka geldiler. Abbe, işte kuşkulu iki yabancı bunlar dedi. Çavuş derhal onları yakaladı ve askerlere onları cezaevine götürmelerini emretti. Kandit, Eldorado'da yolculara böyle davranmazlar dedi. Martin, her zamankinden daha manişenim dedi. Çavuş ise zindana dedi. Kendine gelen Martin, Künegond'da olduğunu söyleyen kadının bir düzenbaz, Perigord'la Abbe'nin Kandid'in saflığından yararlanan bir dolandırıcı, Çavuş'un da savunması kolay bir başka dolandırıcı olduğunu anladı. Zaten asıl Künegond'u görmek için sabırsızlanan Kandid, Martin'in öğütlerini dinleyerek hukuk yasalarıyla karşılaşmaktansa Çavuş'a her biri 3000 pistole değerinde 3 elmas vermek istedi. Fil dişi bastonlu Çavuş ona, "Ah bayım," dedi. "Düşünülebilecek bütün cinayetleri işlemiş olsanız bile siz dünyanın en namuslu adamısınız. 3 elmas. Her biri 3000 pistole değerinde 3 elmas. Bayım, sizi bir zindana götüreceğime uğrunuzda ölmeye bile razıyım. Bütün yabancıları yakalıyorlar ama siz işi bana bırakın. Normandiya'da Dieppe'de bir kardeşim var. Sizi oraya götüreyim. Kendisine verilecek birkaç elmasınız varsa o da benim gibi size hizmet eder." Kandid, "Peki ama bütün yabancıları niçin yakalıyorlar?" diye sordu. Perigordlu abi söz aldı ve çünkü Atrebati ülkesinde bir dilenci budalaca şeyler söylendiğini duymuş. Bu duydukları babasını öldürmesine yetmiş. Ancak bu cinayet 1610 yılının Mayıs'ında işlenen cinayetle değil de 1594 yılının Aralık ayında ya da başka yıllarda, başka aylarda gene budalaca şeyler söylendiğini duyan başka serserilerinin işlediği cinayetlere benzemekteymiş.